Ayrım 29. Yağmurlarla Topraklar. Tütün Zamanı 2. Necati Cumalı. Sayfa 371. Mayıs 1. Yağmurun sevinci yalnız bir gece sürdü. Bu kısa yağmurdan sonra toprağın tav tutması için aradan bir gün geçmesi gerekirdi. Ertesi gün akşam olurken batıda göğü koyu renk bulutlar kapladığını görünce en yakınları ölmüş gibi bir keder kapladı yüzlerini. Sabaha uyandıkları saatte dışarıda iyice hızını almış bir yağmur yağıyordu. Havalar böyle bir gün açıp iki gün arada bazen üç gün ard arda kapalı kalarak yağmurlarla çıktı Nisan. Mayıs havaların gidişini değiştirmeden girdi. Yazgılarına boyun eğen ekiciler kahveleri doldurmuşlar, tarlalarına girebilmek için havaların açmasını bekliyorlardı. Bu kadar işsiz ortasında Tavaslıların iş bulabilmesi olacak şey değildi elbet. Geldiklerinin haftasında heybelerinde neleri varsa tükettiler. Ceplerindeki 3-5 kuruşu kasaba pazarında bıraktılar. Köprü başında her akşam bir ırgat pazarı kurulurdu. İş arayan tarım işçileri akşam karanlığında yol üstünde kahvelerin önünde öbeklenip bekleşirlerdi. Irgat arayan gelir, kaç kişi arıyorsa orada bulur, anlaşırdı. Artık akşamları umutsuz birkaç kişi de kalmış olsa sokulmayı göze alamıyorlardı köprü başına kadar. Yerli işçiler yanaştırmazlardı onları aralarına. Onlar biraz daha yukarıda, arkalarından çamlıkta kalanlar kendilerinden haber beklerken 10-15 kişilik gruplar halinde gelip pazar yerine giden yolun ağzında sokak lambalarının serptiği ışıklarla hafif aydınlanan karaltılar halinde kımıldanıp duruyorlardı. İş vereceklerle gündelikte hiçbir pazarlığı akıllarından geçirmiyor, ellerinden gelecek her türlü işi yapmaya hazır olduklarının kasabada bilindiğini sanıyorlardı. Yatsı ezanı okununcaya kadar ayrılmıyorlardı oradan. Sonra olumlu tek haber götüremeden dönüyorlardı çamlığa. Bazen tok kasabalılardan biri hiç aklından olmayan bir işi ansıyordu onların çaresizliğini görünce. İçlerinden birine 5 lira vereyim, yarın gel bizim aharı küre, avluyu temizle diyordu. Allah razı olsun diye hayır dualar ediyor, ertesi sabah daha gün doğarken temizleyeceği avlu kapısına dikiliyordu garip. Canla başla çalışıyordu bütün gün. Adet olduğu üzere ev sahibinin evinden bir tepsi içinde verilen öğle yemeğini yerken, çamlıkta aç bekleşen yakınları yüzünden boğazından geçmez oluyordu lokmalar. Çalışmaya çoklukla kuşaklarının arasında saklı boş bir bakır sahanla gelirlerdi. Tepsidekileri el sürmeden bakır sahana aktarmaya hakları olmadığını sanırlardı gene de. Sonunda 4-5 lokmayla açlıklarını bastırırlar, tepsideki zeytin, peynir ile kalan ekmeklerini mendillerine çıkın ederler, kalan yemeklerini de bakır sahanlarına sıyırıp akşama dönerken alıp götürmek üzere avlunun bir köşesine kaldırırlardı. Bazen de bir fırıncıya fırının arkasındaki avluda 5 liraya sabahtan akşama odun yarıyordu içlerinden biri. Çamlıkta konaklayanların yarısı, daha doğrusu yarısından fazlası kadındı. Genç kızları yeni gelinleri ortalara salmayı göze alamıyorlardı. Orta yaşlıları ise sabahtan sokak sokak dağılıyordu kasabaya. İlk günler kapıları çalıyor, çamaşır yıkamak, ortalık silip süpürmek için iş istiyorlardı ev kadınlarından. Çadırlarda toprak tabanlı ilkel köy evlerinde görgüleri belirlenmiş bu kadınlara evini temizletecek kadın pek yoktu kasabada. Arada elini yüzünü temiz gördüklerinden birinin çamaşırı alanlar çıkıyordu. Fakat çoğunu boş çeviriyorlardı. 3-5 gün sonra sırtlarına vurup bağladıkları çocuklarıyla düpedüz dilenmeye başladı iş bulamayan kadınlar. Yüz kızartmanın bütün güçlüğü adımlarına yüklenmiş gibi ağırlaşan, yürüyüşleriyle dağıldılar mahalle aralarına. Her kapıyı çalmadan önce yeni bir kararsızlığa düşerek, sonra duygusuzlaşan, sanki sinirlerinden kopan parmaklarıyla kapı tokmaklarını korkuyla tıklatarak el açıyorlardı aralanan kapılar önlerinde. Bütün kasaba biliyordu onların durumunu artık. Bir bakıma kendileriyle çile ortağı görüyorlardı onları. Kapılarını açınca Allah rızası için demelerine sıra bırakmadan bir topan ekmekle bir kağıda sarılı bir avuç zeytin tutuşturuyorlardı ellerine. Mayıs'ın haftası dolarken çamurdan tarlalara girilemiyordu hala. Ekilme süresi geçen tütün fidanlarını hastalık sarmıştı. Tütün fidanı az uğraştırmaz yetiştireni. Kışa, soğuğa karşı korunabilmesi için fidanların dikileceği yerin kuytu olması gerekir. Fidan ekilebilecek yerler bunun içindir ki önceden bellidir kasabada. Evlerin avlularında, Kurtuluş Savaşı sonundan kalmış yangın yerlerinde, düzeltilip dört bir yanı kuru taştan örülmüş duvarlarla çevrili boş arsalarda, Ocak ayı içinde başlar ilk çalışmalar. Tohumun ekileceği toprak derine inerek çapalanır, bir kafes telinden geçirilerek elenir. Bir adım genişliğinde arsa boyunca uzayan tarhlar halinde döşenir. Tohumlar Şubat çıkarken ekilir tarhlara. Tarhların üstü kalın bir koyun gübresi tabakası ile sıvanır. İki yanını tutan kuru sopalar arasına katır tırnağı dalları sıkıştırılarak örülmüş bir kulaçlık dikdörtgen biçiminde kalın kapaklarla örtülür. Fidanlıklarda akarsu yoktur. Kuyulardan kova kova çekilen sular su tenekeleriyle fidanlığa taşınır. Orada süzgüye aktarılır. Kapakları kaldırılıp kenara çekilen fidanlar sulanır. Hava açık güneşli ise fidanlar ikindiye kadar güneşe sunulur. Mart sonunda yaprakları tahların yüzünde baş verdikten sonra kapakları karşılıklı çatılarak fidanlar sert rüzgardan, yağmurlardan korunur. Nisan ayı çıkarken iyice boy atan azan fidanların aralanmaları yetmedi. Tarlalara aktarılmaları daha da gecikince kaçınılmaz hastalık geldi çattı, çökerten. Belini kırdı, sörpüttü bütün fidanları. Artık işe yaramazlardı. Ekiciler gelecek yıllarda kullanmak üzere kapakları kaldırıp bir yana dizdiler. Keçilerini, eşeklerini saldılar fidanlıklara. Üzüntülerini herkes çabucak unutacak gücü veren, bağışlayan kimdi onlara? Fidanlarının yok oluşunu, 3 aylık emeklerinin boşa gidişini 3-5 gün içinde anmaz oldular. Boş oturacak değillerdi elbet. Yağmurlu günlerin sona ermesi için sabırsızlanırken, fidan kolay diyorlardı, olan yerlerden bulur getiririz. Hele şu havalar bir yoluna girsin. 2. Bir miras davasından dolayı keşfe gelmişlerdi köye. Okur yazarlara saygısı olan, kendisi de her gün ceketinin iki yan cebinde iki günlük gazete ile dolaşacak kadar okumaya düşkün olan bir muhtarı vardı köyün. Dava ile hiçbir ilişiği yoktu ama keşiften sonra yargıcı Nihat'ı bırakmadı. Bir acı kahvemi içmeden gidemezsiniz diye kahveye sürükledi hepsini. Yargıç, Nihat, tutanak yazıcısı, fen memuru, şoför Rıfat, mübaşir, köy ihtiyar kurulundan daha iki kişiyle birlikte muhtarın masasındaydılar. Kahvedeki öbür köylüler saygılı bir ilgi ile muhtarla konukları arasındaki konuşmaları dinliyorlar, gerekmedikçe söze karışmıyorlardı. Köy alanı üstündeydi kahve. Hava Mayıs ortalarındaki güneşli günlerde olduğu gibi sıcaktı. Tenekelerde yetiştirilmiş ortancalar, küpe çiçekleri, altında oturdukları sundurmanın direklerini saran boru sarmaşıkları arasında içiyorlardı kahvelerini. Önlerindeki küçük toprak alanı ikisi, sağa ikisi sola giden dört sokak ulaşıyordu. Soldaki iki sokak arasında bir çeşme, sağdaki iki sokak arasında köyün camisi vardı. Karşıda üç evle, evlerden birinin altında bir bakkal dükkanı. Caminin önünde, musalla taşında küçük bir tabut yatıyordu. Sokaklardan alana çıkan alandan, sokaklara dalanlar yanından geçerken dönüp bakmayacak kadar kayıtsızdılar tabuta. Oraya ne zaman getirildiği, kimin getirdiği, ne zaman götürüleceği belli değilmiş, musalla taşında unutulmuş gibiydi tabut. Yargıç bir ara, ölünüz mü var diye sordu muhtara. Muhtar tesbihini bir elinden öbürüne geçirdi. Bizim değil. Yargıcın üzülmesini önlemek ister gibi devam etti. Garip ölüsü, karşıda burunsuz çiftliğinin oralarda sırtmaşlık ederdi. 9 yaşında ya var ya yok, babası belli değil. Ulamış'ta anası var dediler. Dün akşamdan beri onu da arattık, bulduramadık. Dünkü doluda yıldırım vurmuş. Vurulduğu ağacın altında bulduk. Sevabına kaldırıp toprağına kavuşturalım dedik. İkide kısmetse namazını kılıp gömüvereceğiz. Şoför Rıfat, ya dedi, ne doluydu o? Anlattı. Dün öğle üstü gene buralardaydım hakim beyciğim. Urla'ya dönerken tam burunsuz çiftliği önünde yakalandım. Hava karardı, karardı, o saatte geç oldu sandım. Gökler de öyle bir alçaldı ki gökle yer arasında sıkışıp kalacakmışım gibi geldi bana. Birden boşanıverdi yukarısı. Göz açıp kapayıncaya kadar sel bastı sağımı solumu. Yolu neredeyse yandaki tarlalardan seçemez, ayıramaz oldum. 2-3 dakika geçti geçmedi. Na böyle baş parmağının son boğumunu gösteriyordu. Fındık büyüklüğünde, fındıktan da iri, dolu düşmeye başladı. Nasıl da tokur tokur vuruyordu camlara. ödüm koptu otomobilin ön camını kıracak diye. Durdurdum arabayı, boynumu büküp beklemeye başladım. Neme lazım? Bir de arabanın hızıyla daha sert çarpmasın dedim. 3-4 dakika daha geçti geçmedi. Dolu taneleri mısır patlatılmış gibi kapladı her yanı. O sıralarda bir yıldırım düştü gerilerde. Gürültüsünü duydum. Belki de o yıldırım vurmuştur zavallıyı. Fen memuru, iyi ki yıldırım senin üstüne düşmemiş dedi Rıfat'a. Rıfat, kısmet, o yıldırım aradıktan sonra seni de bulurdu, beni de diye karşılık verdi. Muhtar, o yıldırım olmalı diye döndü konuya. Bir palamut ağacının altına sığınayım demiş garip. O yaşta öğreteni olmadıktan sonra ne bilsin ağaçların yıldırım çektiğini. Kocaman bir ağaçtı üstelik. Yıldırım gövdesinden ikiye yarmış ağacı. Altında kömüre döndürmüş yavruyu. Köpeği güttüğü 3 ineği çevirmiş, sonra da başında havlar dururmuş bulduklarında. İnekleri sahibini aldı götürdü. Ne yapalım, bizim de elimizden gelen bu. İkindi namazından sonra kısmetse gömüvereceğiz. Genelleştirdi konuyu. Ben diyorum ki hakimim, ölüm gideni üzmez, geride kalanı üzer. Ölen bilmez öldüğünü. Ölen için artık ağlamak gülmek biter duruverir. Hani demem şu, bu kadar korkuyoruz ya şu ölümden, boşuna. Sonunda hepimiz günümüz dolunca gidivereceğiz. Bir gittik mi de ne korkacağız artık, ne de geride kalanımıza, göçtüğümüze yanacağız. Hani bilmem anlatabildim mi ne dediğimi. Hani demek istiyorum ki ölen için erkeni gece fark etmez benim demem. Yargıca bakıyordu. Yargıç onu bir sıkıntıdan kurtarmak ister gibi. Fark etmez dedi, anlatabildin. Muhtar birden yatışamadı, Nihat'a döndü. Sen söyle Nihat Bey, dediğim doğru mu? Dedikleri açıkça anlaşılır olmaktan çok anlaşıldığı sanılan şeylerdi muhtarın. Doğru. Muhtarın gönlü oldu. İyi ki dün yağdı bu dolu, diye yeniledi konuyu. Bundan 15-20 gün sonra yağacak olsaydı bağları zeytinleri çiçekte yakalardı. Bu yıl bize ne üzüm bırakırdı ne de zeytin. Öteden yaşlı bir köylü, kusura bakma hakim beyim dedi. Müsaaden olursa bizim muhtara şunu sorayım. Ne biliyor 10-15 gün geçmeden bir dolu daha yemeyeceğimizi? Yargıç muhtara baktı. Karşılığını bekliyordu. Muhtar tesbihini bir daha bir elinden öbürüne geçirdi. Sen yüreğini geniş tut dedi yaşlı köylüye. Yılda bir, belki de 4-5 yılda bir yağar dünkü gibisi. Yaşlı köylü kimsenin yüzüne bakmadan söylendi. Eskiden de o havaların düzeni. Baksana bu yıl karar tutuyor mu? Bugün Mayıs'ın 14'ü, hala tütünleri dikemedik tarlalara. Bu yıl göğün dibi delindi gibi geliyor bana. Kahveye elinde kocaman bir demet gülle 7-8 yaşlarında bir kız çocuğu yaklaşıyordu. Temiz bir mavi entari giydirmiş, saçlarını örüp kurdeleye bağlamıştı annesi. Muhtar, benim küçük kız diye döndü yargıca. Elindeki güller benim bahçenin gülleri, size getiriyor. Yargıç yanına çağırdı, adını sordu, saçlarını okşadı kızın. Muhtar gülleri kızın elinden aldı, büyük demeti yargıca, daha küçük bir demeti Nihat'a verdi. Kalan gülleri ikişer üçer öbür konuklara dağıttı. Fen memuru kokladı, bir daha kokladı güllerini. Burnunu çeke çeke yeniden koklamaya kalktı. Hoşlanmadı. Muhtar, pek koklama tapucu dedi. Neden? Kokusunu alamazsın. Yargıca döndü. Bu yıl güller kokusuz hakimim, çok yağmur yağdı. Güller kokusuz kaldı. Köyün minaresinde hoca göründü. İkindi ezanını okumaya başladı. Kahvedekiler kıpırdadılar. Konuklar kalktı. Otomobile doğru yürürlerken yan sokaklardan çıkanların, kahvedekilerin camiye doğru ilerlediklerini gördüler. Onları uğurlayan muhtar, garibin namazını kılanlar, sevabını almak isteyenler epey kalabalık olacak dedi. Az sonra köyden ana yola çıkarken köyün taşları yan yatmış, ağaçsız mezarlığı yanından geçtiler. İki kişinin mezarlığın tepeye yakın bir yerinde mezar kazdığını gördüler. Yargıç iç çekti. Muhtar haklı dedi. Yaşam öylesine başı sonu gelmeyen bir süre ki erken ya da geç ölümü çok bir şey değiştirmez insanın. 3. Yağmur bir iki gün ara verince kasaba sokakları boşaldı. Kahvelerde bir iki yaşlı müşteri görünüyordu ancak. Tavaslılar camların altında yaşlı bir kadınla işe götüremedikleri küçüklerini bıraktılar. Akşamları ırgat pazarına gelen ırgatlar daha köprü başına yaklaşırlarken iş buluyorlardı. Tavaslılar dörder beşer tarlalara dağılmışlardı. Kırlarda her bağ, her tütün tarlası çapa sallayan, beli üstüne iki büklüm eğilmiş tütün diken ekicilerle doluydu. Ortalık ağrırken tarlalara dağılıp hava kararıncaya kadar çalışarak geçken işleri yetiştirmeye gayret ediyorlardı. Kasabanın ana caddesinde, pazar yerinde küfe küfe başka yerlerden gelme tütün fidanları satılıyordu. Nihat, köprü başında bir küfe fidanının 50 liraya satıldığına tanık oldu. Alıcı, 10 lira bırak, hiç değilse 5 lira bırak diye bir süre yalvardı satıcıya. Satıcı, bana ne kalacak diyordu. Akhisar'dan aldım getirdim, 20 liraya aldım bu gördüğün küfeyi. Akhisar'a gitme parası verdim, gelme parası verdim. Otobüsler Akhisar'dan İzmir'e, İzmir'den buraya 5'er liramı aldı küfesine. Topu topu getirdiğim 3 küfe tütün, 3 gün işimden kaldım. Oradan oraya 3 küfeyi sırtımda taşıdığımda cabası. 2 küfe kendi tarlama ayırdım, 1 küfe arttı diye satarım. Sen hesap et, karım kazancım ne? Alıcı, bir küfe fidanı 50 lira verirsek ne kazanacağız diktiğimiz tütünden diye fidanları aldı. Nihat oradan ayrılıp park kahvesine doğru ilerlerken yaptı alıcının ne kazanacağının hesabını. O yılın fiyatlarıyla bir küfe fidandan 250 kilo tütün olacak olsa en kabadayısı 500 lira geçerdi adamın eline. 50 lirası fidana giderse bunun tarlası, çifti dikmesi, çapası, kırması, dizmesi, kurutması, taşıması, balyalaması, ipi, iğnesi, kargası, çuvalı ne kalırdı ekicinin eline? O gün park kahvesinde Doktor Çetin ile uzun uzun konuştular bu konuyu. Sonuç şuydu ki ne kalacağını hesaplamak boştu ekiciye. Ekicinin elinden giden vardı bu işte. Boş durmaktansa tarla çapalamak, tütün kırıp dizmek daha iyidir anlayışıyla. Günde en az 15 saat çalışıyordular bütün yaz. Bunu bir çeşit vakit geçirmiş olmak için yapar görünüyorlardı. Nihat böylesine nankör bir işi, böylesine gönüllü olarak benimsemelerinin nedenlerini bir türlü tam olarak bulup çıkaramıyordu onların. Doktor Çetin Özgen, bilinçsizliklerinden henüz tam olarak uyanmadıklarından diyor, hep sanayileşmenin sonuçları diyor, çözgüne inanıyordu sorunu. Ama bilinçsizliklerinden de öteye onları bu çalışmada umutsuzluktan uzak tutan güç neydi? Bu sorunu çok düşündü Nihat. Sonunda Hasan Gür'ün bazı sözleriyle çözer gibi oldu. Bütün canlılara bir bak diyordu Hasan Gür. Sen zenginleri, varlıklıları bir yana ayır, onların kaç canı olduğunu, canlarını nerelerinde taşıdıkları belli değil. Sen bizim gibi tek canlılara bak. Karıncalara, kuşlara, çekirgelere, kurtlara, böceklere. Tüm bir bak, bize de bak. Onların payına düşen neyse bize de düşen aşağı yukarı ancak o kadar. Kuş uçmakla, karınca gidip gelmekle nasıl yorulmazsa, yoruldum demezse, sen bizlerin ağzından da kırda bayırda çapa salladık, bel belledik diye, çalıştım yoruldum diye söz duymazsın. Ne yapalım başka, boş mu duralım? Elbet okumuş olsak, fabrikalarımız olsa, bizim de ona göre bir işimiz olurdu. Ama biz kuşlar gibi kırların ortasında kalmışız. Bulduğumuz bir iki taneyi gagalayıp gidiyoruz işte. Nihat, yani dedi, sen eline daha çok para geçsin, işin ona göre para etsin istemez misin? Kendinde hak görmez misin? Hasan Gür güldü. Onu kim istemez bey, ama hani sen gel de yolunu göster bana. Evet, Nihat seziyordu ki onlar doğa ile bağlarını koparmadıkları, yaratılışlarındaki uyumu sürdürebildikleri için koruyabiliyorlardı ruh sağlıklarını. Hasan Gür, bir bakıma nasıl yabandan yetiştirdiği zeytinliğin ürün vermesiyle bir tutuyor, doğru orantılı görüyorsa kendi benliğini, gönenmesini, bütün toprakla, doğayla uğraşanların bolluğa ulaşmalarını, gönençlerini de doğanın cömertliğine, toprağın verimine bağlı görüyor, doğanın uysal davranması, toprağın iyi işlenmesi ile doğru orantılı tutuyordu. 4. Çok küçük yaşta çalışmaya başladı. Daha ilkokula giderken sokaklarda bir fırıncıya simit satıyordu. Bir kunduracının, bir yoğurtçunun yanında çalıştı. 2 yıl berber çıraklığı etti. Sonra bir kahvecinin yanında sağa sola kahve taşıdı. Çalıştığı yerlerin her biri bir okul oldu ona. O okulları kapacağını kaparak bitirdi. 18'inde askere gitti. 10'başı bölük yazıcısı oldu. 20'sinde askerden döndü. Askerde de öğrenmişti öğreneceğini. Artık çok iyi biliyordu ki bütün insanlar çocuktular, büyümüyorlardı kolay kolay. Gerçeğe baş çevirip kanmak, avunmak, aldanmak istiyorlardı. Askerden döndüğünde şunu çok iyi anlamıştı ki, insanların en çok alıcısı oldukları şey umuttu. O da umut satacaktı. Piyango bileti ile falan değil, dilekçecilik yaparak. Küçük bir dükkan kiraladı, pazar yeri yakınlarında. Elden düşme bir masa, bir yazı makinesi, 3-5 sandalye uydurdu. Duvarlara bir iki Arapça dua astı. Doğru dürüst bir dilekçe nasıl yazılır? Kaymakamlık ne iş görür? Belediye nedir? Karakol, savcılık, hukuk, ceza, sorgu, yargıçlarına, icraya hangi durumlarda nasıl başvurulur? Bildiği anladığı yoktu ama en geçerli şeyi biliyordu. Daha ilk karşılaşmalarında çaresiz kalana çaresizliğini bir iki kelimeyle unutturuveriyordu. Anlatılanı yarı dinliyor, yarı dinlemiyor, o kolay diye yapıştırıveriyordu. Sen bana bırak işi, şimdi bir dilekçe yazarız. Dilekçenin nereye yazılacağını bile kaçırmıyordu ağzından. 3-5 gün içinde koparırız, atarız senin bu işi. Seninkisi de dert mi? Elinin tersiyle birkaç kez vuruyordu masaya. Ben bu oturduğum yerde ne dertler dinledim. Bu gördüğün dört duvar neler duydu. Hepsinin altından kalktık Allah'ın izniyle. Köylü nasıl diye soruyordu. Onun dediklerine tam inanmamış olsa da inanmak istediğini, inanmaya hazır olduğunu gizleyemiyordu. Biraz kırılmış görünüyor fakat gene de hoşgörülükle gülümsüyordu köylüye. Hak yok mu bu dünyada, hukuk yok mu? Köylü şaşalıyordu. Var. Daha ne öyleyse, daha ne sorup duruyorsun? Hakkını alacağız dedim, alacağız. Sen şimdi işi bana bırak, ötesine karışma. Koy bakalım bir 50 lira şu masanın üstüne. 50 lirasını rahatlıkla alıyordu köylünün. İşe yeni başladığında işbirliği kurmayı umdu Nihat'la. Dükkanına düşen köylülerin dediklerini gelip anlatıyordu. Ağabey sen nasıl bilirsen öyle yap. Adam ne istersen ödemeye razı diyordu. O arada kendi doğru dürüst anlatamadığı için bir iki köylüyü de alıp yazıhanesine getirdi Nihat'ın. Aksi gibi getirdiği her işte umutsuzdu, çıkmazdı. Nihat kestirmeden uğraşmamalarını, paralarına yazık etmemelerini söyledi köylülere. Hemen her köylü bir denesen diye karşılık verdi. Nihat boşuna deyince onunla beraber dert ortağıymış gibi çıkıp gitti yazıhanesinden. O köylünün ardından yeniden karşılaşınca yanlış yapıyorsun ağabey dedi Nihat'a. Doğru etmiyorsun gelen davaları almamakla. Kazanıp kaybetmeyi bir yana bırak sen. Şunu göz önünde tut. Kimse razı olmaz bir günde kaybına. Kimse hemen sırtının yere geldiğini görmek istemez. Bir ay içinde 4-5 kez Nihat'ın kapısından böyle boş döndükten sonra İzmir'den uyuşabileceği bir avukat buldu dilekçeci. 1950 seçimlerinde kaybetmiş bir milletvekili idi avukat. Hiç hukuk okumamış ya da okuduklarını tüm unutmuş kadar yabancısıydı yasaların. Ama o da bir umut satıcısıydı. Dilekçeci ile çok iyi işleyen bir ortaklık kurdular. Nihat bir ay içinde yazıhanesinden geri çevirdiği bütün köylüleri adliyede onların yanında gördü. Üstelik artan bir güven gelmişti köylülere. Nihat'a dargın davranıyorlardı. Zamanla davalarını birer birer kaybettiklerini gördü o köylülerin. Fakat savaşını kaybeden köylü suçu ya yargıca, ya tanıklara, ya bilirkişiye, bazen de elindeki belgeye yüklüyor, bir türlü dilekçeciyle ortağını suçu görmeye yanaşmıyordu. Üstelik çok kolay düşüyorlardı dilekçecinin eline. Onunla dökülen yazıhanesine, kasabadaki nalbantın ahırına hayvanlarını bağlamaya girer gibi rahatlıkla giriyorlar, 3-5 kuruşla kurtulacaklarını sanıyorlardı. Nihat'ın yazıhanesinin temizliği, kitaplarının çokluğu katibi ürkütüyordu ilk adımda gözlerini. Oysa ki sonunda Nihat'a ödeyecekleri paranın 4-5 katını ödemeden kurtulamıyorlardı dilekçecinin elinden. Üstelik kümeslerindeki bütün tavuklarını, yumurtalarını dilekçeciyle ortağına yediriyorlardı. O yıl tütün satımından sonra duyulmuştu olay. Ekiciler tütün paralarını yeni almışlardı. Dilekçeci devletin toprak dağıtacağını yaymıştı topraksız yarıcılara. Yazıhanesine giren çıkanın ardı kesilmiyordu. Şöyle böyle 20 yarıcıdan alacakları tarlaların tapu giderlerine karşılık 150'şer lira toplamıştı dilekçeci. Şubat sonunda bir pazar günü İzmir şosesi üstünde, Çamlıçayı yakınlarında toprakla uğraşan, kimin görse sahibi olmak için can atacağı toprakların ortasına bir masa ile iki sandalye attı dilekçeci. Masanın başındaki sandalyeye avukat geçti. Yandaki sandalyeye kendi oturdu. Karşılarında avans aldığı 20 köylü vardı. Köylülerin tümü o bölgenin yabancısıydı. Dilekçeci, ağzından laf kaçırmak yok demişti. Bu topraklar hep tapusuz, içindekiler hep haksız, fazladan oturuyorlar. Sahir Bey, ortağı avukatın adıydı. Hepsini kolundan tutup atacak, şimdi onlara duyurursanız iş uzar. Köylülerden biri ne gibi diye sorunca ne gibi olacak demişti. Daha çok para verirler, belgeler uydururlar, daha kim bilir ne dolaplar çevirirler. Öbür köylüler ne doğru söylüyor bak dediler soran köylüye. İyisi mi sen ağzından laf kaçırayım deme. O güne kadar başkalarını ağızlarından laf kaçırmadan, o günde dilekçeciye fazla bir şey sormadan bekliyorlardı masanın açığında. Dilekçeci oturduğu sandalyeden kalktı. Tek tek seslendi her köylüye. Say bakalım sen şuradan sağa doğru 60 adım. Köylü adımlarını sayarak yürüdü. 60'ı doldurunca durdu. Dönüp dilekçeciye baktı. Dur, çak bir kazık oraya. Köylü elindeki hazır 4 kazıktan birini durduğu yere çaktı. Say şimdi yukarıya doğru 150 adım. Köylü saydı, durup geriye baktı. Çak bir kazık doğruya. 20 köylüye o gün alacakları tarlaları bir bir adımlatıp 4 köşesine kazık çaktırdı. Avukat Sahir Bey, herkes yerini iyi bellesin dedi hafif bir sesle. Dilekçeci sesini yükselterek yineledi bu buyruğu. Birbirinizin tarlasına göz dikmek, iş karıştırmak yok diye ekledi. Elindeki defteri kaldırıp havada salladı. Herkesin hakkı, herkesin payı burada yazılı. O gün topraksız yarıcıların hangi sıkıntılarla nereden bulup denkleştirdiğini kestirmesi güç, yüzer liralarını daha kestiler oracıkta. Ekiciler memnun, dilekçeciyle avukat Sahir ise takındıkları yorgun görünüşleriyle ayrıldılar. Mart geçti, Nisan geçti, ekiciler tapu alamadılar. Aralarından tarlalara uğramak isteyenleri sahipleri kovdu. Mayıs'ta tarlalar ekilmeye başlayınca sabırsızlandılar. Sahir Bey yoktu ortada. Dilekçeci, Ankara'ya gitti, tapularımızın verilmesi için bakanlıktan emir alıp dönecek, dedi. Köylülerin her biri adımladığı yeri sahibinin ektiğini gördü. İçlerinden sıkıştırmaya başlayanlar oldu dilekçeciyi. O, ne istiyorsunuz yahu, diyordu. Koskoca milletvekilliği yapmış adam, sizin 250 liranıza mı kaldı? O kadarını her gün memurlara hediye dağıtır Sahir Bey. Öyle gözü tok adam o. Bazen daha da ileri gidiyordu. İsterseniz hemen vereyim 250 şer liranızı. Ver diyen çıkmıyordu köylülerden. Geri çekiliyorlardı yavaş yavaş. Mayıs sonlarında dilekçeci İzmir encümeninden Ankara Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'ne gittiğini söylüyordu yarıcılara dosyaların. 2-3 aya kadar sonuçlanacağını ekliyordu. İş duyuldu. Dilekçecinin o pazar günü masasını yerleştirdiği tarla sahibini yanlış bir haberle nasıl İzmir'e yolladığı alaylı alaylı anlatılmaya başlanıldı sağda solda. Yarıcılardan gelip Nihat'a dert yananlar oldu. Nihat dolandırıldıklarını anlattı onlara. İsterlerse savcılığa başvurabileceğini, paralarını geri almaya çalışacağını söyledi. Yarıcılar hoşlanmadı dediklerinden. İçlerinden biri, ''Yani sen artık o yerler bize verilmez demeye mi getiriyorsun? Hiç ümitlenmeyelim mi istiyorsun?'' diye sordu. Evet dedi Nihat kısaca. Yarıcılar hele bir düşünelim dediler, gittiler. Bir daha da görünmediler. Bir süre sonra içlerinden bir başkasıyla sokakta karşılaştı Nihat. Üzüldüğü için tarla işinin ne olduğunu sordu. Hele aradan birkaç ay daha geçsin bakalım bey. Bizim avukat Ankara'ya gitmiş yeniden bizim iş için. Ne bilirsin bir ümit belki olur. Hiç ümitsiz beklemektense böyle ümitle beklemek daha iyi. Nihat anladı ki cebinde sanki bir piyango bileti vardı adamın. Böyle kim bilir ne kadar süre oyalandıktan sonra bir şey çıkmadı deyip yırtıp atacak, unutacaktı biletini. 29. ayrımın sonu. Sayfa 385.